Ayrım 46, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 485. Arcturus'un güvertesine ayak bastığında giysileri gün ışığıyla parlayan sakalı ve mağrur duruşuyla öyle etkileyici bir görüntü oluşturmuştu ki, kaptan ve tayfalar birkaç dakika boyunca ona şaşkınca baka kaldı. İngiliz kaptan çat pat Arapçasıyla kendini tanıttı. "Ben bu geminin kaptanı William Cornish efendim, saygılarımı sunarım. Acaba kiminle konuştuğumu öğrenme şerefine nail olabilir miyim?" Ona yakut lakabının takılmasının sebebi olan kıpkırmızı geniş suratı güneş altında parlıyordu. "Ben Prens Mansur İbn el Salil el Malik," diye cevapladı Mansur mükemmel Arapçasıyla ve elini önce göğsüne sonra dudaklarına götürerek selam verdi. "Burada halife babam el Salil İbn el Malik'i temsilen bulunuyorum. Majesteleri İngiltere Kraliyeti Doğu Başkonsolosu'na bir mesaj getirme onuruna sahibim." Ruby Cornish huzursuz görünüyordu. Mansur'un söylediklerini güçlükle anlayabilmişti. Ve bu umman asilerine herhangi bir saltanat ünvanıyla hitap etmemek konusunda çok sıkı tembihlenmişti. "Lütfen hizmetkarlarınıza saltanat kayığında kalmalarını söyleyin," dedi. Mansur ricasını bir el hareketiyle yerine getirince devam etti. "Bu taraftan efendim." Mansur'u bir yelkenin gölgelik amaçlı kullanılmak üzere üzerine gerildiği üst güverteye götürdü. Sir Guy Courtney leopar postuyla kaplı konforlu bir koltukta oturuyordu. Şapkası yanındaki masanın üzerinde, kılıcı ise dizlerinin arasındaydı. Mansur yaklaşırken koltuğundan kalkmak için hiçbir girişimde bulunmadı. İnce pamuklu kumaştan altın düğmeli dik yakalı bordo bir ceket giymişti. Burnu köşeli ayakkabılarının tokaları gümüştendi. Ceketiyle tıpatıp aynı renkte jartiyerlerle tutturulmuş beyaz ipek çorapları dizlerine kadar yükseliyordu. Beyaz pantolonu modaya uygun ve oldukça dardı. Mansur onu kibarca selamladı. "Lütfunuz beni onurlandırdı majesteleri." Guy Courtney başını sinirle iki yana salladı. Mansur amcasının ikizi olan bu adamın 40'lı yaşların sonlarında olması gerektiğini düşündü. Ama Guy daha genç görünüyordu. Saçları seyrelmiş olmasına rağmen vücudu ince, karnı düzdü. Bununla birlikte gözlerinin altında mor torbalar vardı ve ön dişlerinden birinin rengi koyulaşmıştı. Yüzünde hiç de dostça görünmeyen sinirli bir ifade vardı. "Kızım tercüme edecek," dedi İngilizce ve koltuğunun arkasında ayakta duran kızı gösterdi. Mansur anlamamış gibi yaptı. Kızın varlığını güverteye adım atar atmaz hissetmiş ama daha önce ona hiç bakmamıştı. Gözlerini koltuğun arkasındaki kıza çevirdi. Yüzünü ifadesiz tutabilmek için tüm iradesini kullanması gerekmişti. İlk dikkatini çeken kızın iri, hayat dolu yeşil gözleri oldu. Akları lekesiz, kirpikleri gür ve kıvrıktı. Mansur gözlerini kızdan güçlükle çekerek Sir Guy'a döndü. "Cehaletimi bağışlayın ama İngilizce bilmiyorum," dedi özür dilercesine. "Majestelerinin ne söylediğini anlayamadım." Klasik Arapçayı son derece güzel konuşan kız Mansur'un kulaklarına hoş bir melodi gibi gelen sesiyle araya girdi. "Babam Arapça bilmez. Tercümeyi hoşgörünüze sığınarak ben yapacağım." Mansur tekrar eğildi. "Söylemem gerekir ki dilimizi mükemmel konuşuyorsunuz leydim. Ben Prens Mansur İbn el Salil el Malik ve halife babamdan bir mesaj getirmek üzere buradayım." "Ben başkonsolosun kızı Verity Courtney. Babam Arcturus'a hoş geldiniz dileklerini iletiyor." Böylesine kudretli, ünü kıtalara yayılmış bir kraliyetin değerli temsilcisini ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Karşılıklı iltifatlara ve saygı ifadelerine bir süre daha devam ettiler. Verity konuşurken hiçbir saltanat ünvanı kullanmamaya özen gösteriyordu. Mansur'u en az genç adamın onu olduğu kadar dikkatle tartıyordu. Dürbünle gördüğünden çok daha güzeldi. Hatları güçlü ve kararlı ama aynı zamanda çok düzgün ve kadınsıydı. Uzun boynu son derece zarifti. Nazikçe gülümsediğinde taç yapraklar gibi açılan dudakları dolgundu. Üst ön dişlerinin hizaları arasında çok hafif bir fark vardı ama bu kusur onu çok daha çekici kılıyordu. Mansur herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Sir Guy Verity'ye, "Suyumuz bitmek üzere ama bunu ona söyleme," dedi. Kız isteği tercüme etti. Bir geminin su ihtiyacı asla bitmez efendi. Acil bir ihtiyaç değil ama babam bu cömertliğiniz için size minnettar kalacaktır. Sonra Mansur'un sözlerini babasına iletti. Prens en kısa sürede su tedarik edeceğini söylüyor. Ona prens deme, beş para etmez bir asiden başka bir şey değil. Zeyn onu çok yakında köpek balıklarına yem edecek. Bize göndereceği suyun yarısının deve sidiği olacağından eminim. Ve Riti babasının sözleri karşısında gözlerini bile kırpmadı. Ondan bu tür konuşmalar duymaya alışık olduğu belliydi. Tekrar Mansur'a döndü. Su temiz ve içilebilir olacak elbette değil mi efendi? Bize deve sidiği göndermeyeceksiniz değil mi? Arapça değil İngilizce sormuştu. O kadar doğal bir tavırla sorulmuştu ve Verity'nin yeşil gözlerinde öyle içten bir ifade vardı ki Mansur hazırlıklı olmasa tongaya düşebilirdi. Yine de karşısındaki hanımefendinin ağzından bu beklenmedik sözleri duymak onu fazlasıyla şaşırtmıştı. Yüzünü ifadesiz tutabilmek için olağanüstü bir çaba gösterdi. Sonra başını sorarcasına hafifçe yana eğdi. Verity, cömertliğiniz babamı çok mutlu etti dedi küçük sınavın ardından tekrar Arapçaya dönerek. Sizin gibi değerli konukların ricası bizim için emirdir dedi Mansur. İngilizce bilmiyor dedi Verity babasına. Hıyarın ne istediğini öğren bakalım. Bu insanlar yılan balıkları gibi dönektir. Babam babanızın sağlığının nasıl olduğunu soruyor. Verity yasak kelime olan halifeyi kullanmaktan özellikle kaçınıyordu. Halife 10 sıradan adamın gücüne ve dayanıklılığına sahip. Mansur babasının ünvanını üzerine bastırarak söylemişti. Umman'ın saltanat soyuna has bir özelliktir. Ne diyor diye sordu Sörgay. Babasının yeni hükümdar olduğunu kafama kakmaya uğraşıyor. Verity gülümseyerek başını salladı. Uygun cevabı ver. Babam babanızın fevkalade sağlığının Tanrı'nın koruyuculuğunda daha 100 yaz boyunca devam etmesini ve vicdanının onur ve sadakat yolundan ayrılmamasını diliyor. Halife babam babanızın 100 güçlü ve asil erkek evlada sahip olmasını ve kızlarının hepsinin de şu an karşımda duran kızı gibi güzel ve zeki olmasını diliyor. İncelikten yoksun ve küstahlık sınırına yakın bir cümleydi ama Mansur bir prens olarak bu tür özgürlüklere sahipti. Yeşil gözlerin derinliklerinde minik bir öfke pırıltısı gördü. Aha diye düşündü zafer dolu gülümsemesini bastırarak. İlk kanı ben akıttım. Ama kızın karşı hamlesi çok çabuk ve isabetliydi. Sizin babanızın tüm oğulları da terbiyeli ve kibar olsun, kadınlara karşı saygıda kusur etmesin umarım diye cevap verdi. Bu dualarına aykırı olsa bile. Neler konuşuyorsunuz diye sordu Sörgay. Sağlığınız için endişeleniyor. Babası olacak serseri ziyaretime ne zaman gelecekmiş öğren. Onları daha fazla saçmalık dinlemeyeceğime dair uyar. Babam iyi dileklerini ve saygılarını babanıza bizzat ne zaman sunabileceğini merak ediyor. Halife böyle bir görüşmeyi 4 gözle bekliyor. Bu fırsattan istifade ederek başkonsolosun kızının peygamberin dilini nasıl böyle bal gibi tatlı bir şekilde konuşabildiğini de sormak isteyecektir. Verity neredeyse gülümseyecekti. Genç adam son derece yakışıklıydı. Hakaretlerinde bile tatlı bir yan vardı ve öyle etkileyici biriydi ki Verity ona kızmayı bir türlü başaramıyordu. İma ettiği sorunun cevabı çok basitti. Verity babasının işi dolayısıyla bir süre yaşadıkları Zanzibar'daki çocukluk günlerinden beri doğuya ait her şeye hayranlık beslemiş, gördükleriyle büyülenmişti. Arap dilinin şiirselliği, zengin kelime haznesi onu bir başka dünyaya çekmiş, dili öğrendikçe daha da sevmişti. Ama daha önce bir doğuluyu çekici bulduğu olmamıştı. Saygıdeğer babanız babamla beni huzuruna kabul ederse sorularının yanıtını oğlu aracılığıyla vermektense şahsen yüzüne söylemekten mutlu olurum. Mansur küçük atışmalarını kaybettiğini kabul ederek eğildi. Mektubu entarisinin kol ağzından çıkarıp ona uzatırken gülümsemiyordu ama gözlerinde bir pırıltı vardı. Oku diye buyurdu Sörgay ve Verity mektupta yazılanları İngilizceye tercüme etti. Babasının cevabını dinledikten sonra Mansur'a döndü. Kadınsı ağırbaşlılığı bir tarafa bırakarak dosdoğru gözlerinin içine baktı. Başkonsolos tüm konsey üyelerinin toplantıda boy göstermesini diliyor dedi Mansur'a. Halife bu dileği yerine getirmekten sonsuz mutluluk duyacaktır. Düşmanlarının öğütlerine çok değer verir. Bu toplantının ayarlanması ne kadar sürer diye sordu Verity. Mansur bir süre düşündü. 3 gün, şahinlerini toy kuşuna karşı uçuracağı çöl gezisine katılma şerefini bahşederseniz, halife babam size minnettar kalacaktır. Vereti Sörgay'a döndü. Asilerin lideri sizinle çöle gidip şahin uçurmak istiyor. Bunun güvenli olacağını sanmıyorum. Bu yeni salak bana karşı şiddet uygulayacak kadar çılgın olamaz. Sörgay başını iki yana salladı. Amacı mutlaka benimle baş başa görüşerek desteğimi kazanmaktır. Sarayın bir entrika ve ihanet yuvası olduğundan hiç şüphen olmasın. Çölde ağzından işe yarar bir bilgi alabilirim belki. Ona gideceğimizi söyle. Mansur Veriti'nin kibar sözlerini Sörgay'ın anlattıklarının tek kelimesini anlamamış gibi dinledi. Sonra dudaklarına dokundu. Tüm hazırlıklarla şahsen ilgilenecek, her ayrıntının bu toplantının önemine layık olmasını sağlayacağım. Yarın sabah eşyalarınızı alması için bir saltanat kayığı gönderirim. Eşyalarınız av kampına önden götürülecek ve sizi orada hazır bekleyecek. Pekala dedi Veriti, Sörgay'ın onayını aldıktan sonra. Şeref duyduk, yüzünüzü tekrar görebileceğim günü kilometrelerce koşmuş, bir atın suya duyduğu özlem gibi hasretle bekleyeceğim diye mırıldandı. Zarif bir vedanın ardından güverteden ayrıldı. Yüzün kızardı, Sörgay kızı için bir nebze endişelenmişti. Sıcak yüzünden, annen de sıcaktan etkileniyor. Çok iyiyim, ilgin için teşekkür ederim baba diye sakince cevapladı Verity Courtney. En güç şartlarda bile soğukkanlılığını yitirmemekle övünürdü. Bu yüzden o an yaşadığı duygu karmaşasıyla nasıl başa çıkacağını bilememişti. Saltanat kayığına inen prensin arkasından gözünü dikerek bakmak istemiyordu. Bununla birlikte babasını küpeşte de tek başına bırakıp ayrılamazdı. Mansur ona öyle ani baktı ki Veriti gözlerini suçluymuş gibi görünmeden başka yöne çeviremedi. Meydan okurcasına ona baktı. Ama sonra saltanat kayığının yelkeni rüzgarla şişerek bir perde gibi aralarına girdi. Veriti soluk kesici bir öfke, aynı zamanda coşkun bir mutluluk duyuyordu. ''Ben beyinsiz bir huri, hevesini aldıktan sonra bir kenara atacağı bir oyuncak değilim.'' diye düşündü. ''Ben bir İngiliz hanımefendisiyim ve öyle muamele göreceğim.'' diye söz verdi kendi kendine. Sonra derin bir nefes alarak babasına döndü. ''Sen asilerle ava çıkarken ben de annemle kalsam iyi olur belki. Kendini gerçekten hiç iyi hissetmiyor. Tercümanlığı Kaptan Cornish üstlenebilir.'' O dans eden yeşil gözler ve gizemli gülümsemenin büyüsüne kapılmak ve alay konusu olmak istemiyordu. ''Saçmalama çocuk, Cornish saatin kaç olduğunu sormayı bile bilmiyor. Sana ihtiyacım var, benimle geliyorsun. Konu kapanmıştır.'' Veriti hem sevinmiş hem de rahatsız olmuştu. En azından yakışıklı küçük prens ile atışmak için bir fırsatın daha olacak diye düşündü. ''Bakalım kim daha hazır cevapmış?'' Halifenin saltanat kayığı 3. gün şafaktan önce konukları Mansur'un atlı muhafızlar ve küçük bir uşaklar ordusuyla birlikte beklediği saray rıhtımına getirdi. Karşılıklı uzun iltifatlar silsilesinin ardından Mansur, Sörgay'ı tüyleri parlayan simsiyah bir Arap aygırının yanına götürdü. Seyisler Verdi için kestane rengi bir kısrak getirdi. Uysal aynı zamanda çok dayanıklı ve hızlı bir hayvandı. Verdi deneyimli bir binicinin rahatlığıyla ata bindi. Eğer'e yanlamasına değil, karşıya bakacak şekilde oturmuştu. Surları aşıp şehirden çıktıklarında gün hala ağarmamıştı. Muhafızların birkaçı ellerinde meşalelerle önden gidiyor, arkasından gelenlerin yolunu aydınlatıyordu. Mansur İngiliz av giysileri içinde çok şık olan Sörgay'a yakın ilerliyordu. Verity de babasının hemen sol tarafındaydı. Üzerinde İngiliz ve Doğu tarzı av giysilerinin ilginç bir karışımı vardı. Şapkası uzun mavi ipek bir eşarpla başına tutturulmuş, eşarpın uçları omuzlarının arkasına atılmıştı. Mavi ceketi dizlerinin altına kadar iniyor, hem gerekli örtünmeyi sağlıyor hem de yırtmacı sayesinde rahat hareket etme imkanı veriyordu. Altına yumuşak pamuklu kumaştan bol bir pantolon ve dizlerine dek yükselen yumuşak deri çizmeler giymişti. Mansur onun için mücevher kakmalı, yüksek kaşlı ve topuzlu bir eyer seçmişti. Verity iskelede onu buz gibi bir sesle selamlamış, babasıyla sohbet ederken ona hiç bakmamıştı. Sohbetten dışlanan Mansur onu açık açık inceleme fırsatı bulmuştu. Tropik bölgeleri seven nadir İngiliz kadınlarındandı. Sıcaktan hiç etkilenmiyor, aksine zevk alıyormuş gibi görünüyordu. Tek bir damla bile ter dökmemişti ve çok rahat bir havası vardı. Başkası üzerinde paspal görünebilecek kıyafeti bile onun üzerinde son derece şık ve zarif görünüyordu. Şehirden ayrıldıktan sonra ilk olarak hurma ve palmiye ağaçlarıyla kaplı düzlüklerden ve tarlalardan geçtiler. Peçeli kadınlar günün ilk ışıkları eşliğinde derin kuyulardan su çekiyorlar, suyu başlarının üzerindeki kilden çömleklerle evlerine taşıyorlardı. Develer ve güzel atlardan oluşan sürüler sulama kanallarının başında birlikte su içiyordu. Çölün kıyısına vardıklarında halifenin çağrısı üzerine şehre birlik gönderen kabilelerin askerlerinin kamplarıyla karşılaştılar. Çadırlarından çıkan adamlar prenslerini coşkuyla selamlayarak havaya ateş ettiler. Küçük kafile kısa süre sonra gerçek çöle vardı. Güneş kum tepelerinin ardından yükseldiğinde manzaranın ihtişamı karşısında her birinin soluğu kesildi. İncecik kumlardan oluşan toz bulutları güneş ışınlarını yansıtıyor, doğu ufkunun alevler içindeymiş gibi görünmesine sebep oluyordu. Verity bu olağanüstü manzarayı izlemek için başını kaldırmış, yüzünü karşıya çevirmişti. Ama her hücresi prensin onu seyrettiğinin farkındaydı. Küstahlığı artık Verity'yi o kadar da rahatsız etmiyordu. Aksi için gösterdiği tüm çabalara rağmen gösterdiği ilgiden hoşlanmaya başlamıştı. Onu cesaretlendirecek hiçbir şey yapmamaya kararlıydı elbette ama artık eskisi gibi öfkelenmiyordu. Kalabalık bir atlı grubu onları karşılamak üzere kum tepelerinin ötesinden geldi. Avcılar önden ilerliyordu. Atlarının eyerlerinin üzerinde hilafet renkleri olan mavi ve altın rengi örtüler vardı. Bileklerine tünemiş şahinlerin gözleri özel bir başlıkla örtülmüştü. Hemen arkalarından müzisyenler, yedek atları çeken seyisler, su taşıyan hizmetkarlar ve diğer uşaklar geliyordu. Başkonsolosu nağralar atarak, havaya ateş ederek ve davullar çalarak büyük bir gürültüyle karşıladıktan sonra prensin grubunun arkasından ilerlemeye başladılar. Birkaç saatlik yolculuğun ardından Mansur onları dik bir yamacın kuru bir nehir yatağıyla birleştiği kurak bir düzlüğe ulaştırdı. Yamacın üst kısmında yekpare kayalardan oluşmuş tuhaf anıtlar vardı. Verity biraz daha yaklaştıklarında kayaların uzun zaman önce unutulmuş bir ticaret yolunu koruyan eski bir kentin kalıntıları olduğunu anladı. ''Bu kalıntılar nedir?'' diye sordu Mansur'a. O sabah ilk kez doğrudan genç adama hitap ediyordu. ''Oraya İskenderabad deriz, İskender'in şehri. Makedonlar 3000 yıl önce bu yoldan geçermiş. Bu kaleyi onun ordusu inşa etmiş.'' Kudretli orduların bir zamanlar zafer kutlamaları yaptığı yıkılmış duvarlar ve anıtlar arasından geçtiler. Şehirde artık sadece kertenkeleler ve akrepler yaşıyordu. Bununla birlikte kalıntılara önceki günlerde gelmiş olan hizmetkarlar, Fatih'in belki de bir zamanlar hüküm sürdüğü geniş avluya kampı kurmuştu. Bir saray lüksüyle donatılmış rengarenk çadırlar her tür konforu sağlıyordu. Uşaklar konukların tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazır bekliyordu. Konuklar altın ibriklerden dökülen hoş kokulu sularla yolculuğun tozundan arındı. Sonra Mansur onları büyük çadırların en görkemlisine götürdü. Verity içeri girdiklerinde çadırın mavi ve altın rengi ipek perdeler, değerli halılar ve minderlerle kaplı olduğunu gördü. Halife ile konsey üyeleri onları karşılamak üzere ayağa kalktı. Verity'nin tercümedeki ustalığı karşılıklı iltifatlar ve iyi dilekler sırasında sınandı. Bu sırada Halife el-Salili de dikkatli inceleme fırsatı bulmuştu. Oğlu gibi o da kızıl sakallı ve yakışıklıydı. Kına yakmadığı kızıl sakalındaki gümüş teller ve yüzündeki keder çizgileri yaşını belli ediyordu. Kesinlikle anlamlandıramadığı bir şey daha vardı. Halifenin gözlerine baktığında içinde garip bir dejavu hissi uyanıyordu. Bunun sebebi sadece Prens Mansur'la olan inanılmaz benzerliği miydi? Sanmıyordu, bundan öte bir şeydi. Bu akıl karıştırıcı izlenimin yanı sıra babası ve el-Salil arasında da tuhaf bir şeyler oluyordu. Birbirlerine ilk kez karşılaşan yabancılar değillermişçesine bakıyorlardı. Aralarında hassas bir gerginlik vardı. Sanki bir yaz fırtınası öncesinde hava nemle ağırlaşmış, bulutlar toplanmıştı ve şimşekler her an çakmaya başlayabilirdi. El-Salil çadırın ortasına kadar babasına eşlik etti ve onu yumuşak minderlere buyur etti. Konuğu oturduktan sonra onun yanında yerini aldı. Hizmetkarlar altın kadehler içinde anasonlu şerbetler, hurma ve nar sundu. İpek perdeler çöl sıcağını büyük ölçüde engelliyordu. Serin çadırda nazik bir sohbet başladı. saltanat aşçıları öğle yemeğini sundu. Dorian Sörgay'a dev gümüş tepsiler içindeki safranlı pilavdan, yumuşak kuzu etinden, balık buğulamadan kendi elleriyle ikram ettikten sonra hizmetkâra eliyle işaret verip kalanların maiyete sunulmasını emretti. Konuşmalar artık biraz daha ciddileşmişti. Sörgay ve Rithia başıyla işaret ederek gelip El Salil ile arasına oturmasını istedi. Güneş gökyüzünde en yüksek noktaya varıp çadırın dışındaki dünya sıcaktan bunalırken alçak sesle konuşmaya devam ettiler. Sörgay çöl kabilelerinden oluşturmaya çalıştığı ittifakın ne derece hassas olduğunu belirterek El Salil'i uyardı. Zeyn Eldin İstanbul'daki Baba Ali'nin desteğini arkasına aldı. Zanzibar'da 20 bin Türk askeri var. Onları taşıyacak gemiler ise muson rüzgarları değişir değişmez gelecek. Ya İngiliz şirketi? Onlar da Zeyn'in tarafını mı tutacak diye sordu El Salil. Henüz bir karara varmış değiller dedi Sörgay. Sizin de muhtemelen bildiğiniz gibi Bombay valisi karar vermeden önce benim tavsiyemi bekliyor. Tavsiye yerine emir de diyebilirdi. El Salil ve konsey üyeleri gücün kimde olduğunu çok iyi biliyordu. Verity tercüme görevine fazlasıyla kapıldığı için Mansur onu rahatlıkla seyretme fırsatı buldu. Kız ve babası arasındaki garip derinlikleri ve dip akıntılarını yeni fark etmişti. Babasından korkuyor olabilir miydi? Emin olmak zordu ama kendini iç karartan, tüyler ürperten tuhaf bir duyguya kapılmaktan alamıyordu. Dorian giderek koyulaşan sohbetle geçen sıcak öğleden sonra saatleri boyunca dinledi. Başını salladı ve Sörgay'ın yürüttüğü mantıktan etkilenmiş gibi yaptı. Aslında Verity'nin tercüme ettiği süslü püslü cümlelerin ardındaki anlamı kavramaya çalışıyordu. Üvey kardeşinin gücüne ve bunca servete nasıl sahip olduğunu konuşma ilerledikçe anladı. Tıpkı bir yılan gibi kıvrılıp bükülüyor ve zehirli olduğunu karşısındakine bir andığına bile unutturmuyor diye düşündü. Sonunda başını bilgece salladı ve cevap verdi. Söylediklerinizin tümü doğru. Tanrı'dan dileğin bilgeliğinizin ve ummanın içinde bulunduğu sıkıntılı duruma gösterdiğiniz bu iyi niyetli ilginin bizi adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırması. Daha ileri gitmeden önce size şahsen duyduğum minneti ifade etmek isterim. Halkımın da benimle aynı duyguları paylaştığından hiç şüpheniz olmasın. Umarım bu hislerimize size uçup giden basit kelimelerden daha elle tutulur bir vasıtayla ifade etme fırsatımız olur. Üvey kardeşinin bakışlarındaki tamahkar parıltı gözünden kaçmamıştı. Burada bulunuş sebebim maddi bir kazanç beklentisi değil dedi Sörgay. Ama ülkemde bir deyiş vardır. Çalışan kazandığını hak eder. Bizim ülkemizde de buna benzer deyimler yaygın şekilde kullanılır dedi Dorian. Sıcağın etkisi azaldı. Yarın tekrar konuşmak için bol vaktimiz olacak. Şimdi şahinlerimi uçurmaya gidebiliriz. Yüz atlıdan oluşan şahin grubu İskenderabad'dan ayrılarak metrelerce ötede kuru nehir yatağıyla birleşen dik yamacın kıyısından ilerlemeye başladı. Alçalan güneş yıkıntıların, yamaçların ve yılan kavi vadilerin muhteşem kargaşası üzerinde gizemli mavi gölgeler oluşturuyordu. İskender neden bu ıssız ve vahşi bölgeye bir şehir kurmuş diye yüksek sesle düşündü Verity. 3000 yıl önce buradan coşkun bir ırmak geçiyormuş, vadi ise yemyeşilmiş dedi Mansur. Geride bu kadar azının kalması ne üzücü. İnşa ettirdiklerinin tümü bir insan ömrü süresinde, yaptıklarını ondan miras alan beceriksizlerce mahvedilmiş. İskender'in mezarının nerede olduğu bile bilinmiyor. Mansur onu bir sohbetin içine çekmeyi sonunda başardı. Verity kalkanlarını giderek indiriyor, söylediklerine daha büyük bir hevesle karşılık veriyordu. Mansur tarihi aşkını paylaşan birini bulduğu için çok mutlu olmuştu. Sohbetleri ilerledikçe Verity'nin çok bilgili olduğunu, hatta bu açıdan kendisinden ileride olduğunu anladı. Kendi fikirlerini belirtmekten ziyade onu dinlemeyi tercih ediyordu. Verity'nin sesini, Arapçayı konuşma tarzını seviyordu. Avcılar çölü günler öncesinden keşfe çıkmış olduğu için halifeyi doğruca av hayvanlarına rastlayabilecekleri bölgelere götürüyorlardı. Göz alabildiğine uzanan geniş bir düzlüğe vardılar. Serinleyen hava bir dağ pınarının suyu gibi tatlı ve temizdi. Verity içinin yaşam enerjisiyle dolduğunu hissetti. İçinde olağanüstü bir şey, hayatını sonsuza dek değiştirecek bir olay daha gerçekleşmek üzereymiş gibi bir his vardı. El Salil aniden atını dört nala koşturmaya başladı ve borular çalındı. Bir süvari birliği gibi hepsi birden ilerlemeye başladı. Güneşin pişirdiği sert kumlar üzerinde koşan atların ayak sesleri gök gürültüsüne benziyor, genç kadına oluşan rüzgarı kulaklarında hissediyordu. Bindiği kısrak uçarcasına ilerliyordu. Verit'i neşeli bir kahkaha attı. Yakınında ilerlemekte olan Mansur'a baktı ve gençliğin yaşama duyduğu coşku ve heyecanla güldüler. Aniden borulardan daha tiz bir ses yükseldi. Avcılar arasında heyecanlı bağırışlar oldu. Bir çift toy kuşu yaklaşan ayak seslerinin gürültüsüyle bir çalılığın ardından fırlamıştı. Boyunlarını uzatmışlar, başlarını yere yaklaştırmışlar, hızla koşuyorlardı. Yaban kazından da büyük iri kuşlardı. Tüyleri tarçın kahverengisi, mavi ve bordo olmasına rağmen çöle öyle kurnazca karışıyorlardı ki birer hayalet gibi görünüyorlardı. Boruların sesini duyan atlılar dizginleri çekti. Koşmayı sürdürmek isteyen atlar oldukları yerde daireler çiziyorlar, kıpırdanıyorlar ama daha ileri gitmiyorlardı. El Salil bileğindeki şahinle atını hızla sürerken herkes geride kalmış izlemeye koyulmuştu. Cinsinin en güzel ve vahşi türü olan bir çöl şahiniydi. Bu şahin Umman'da olduğu kısa süre içinde Dorya'nın gözdesi olmuştu. Bir alaca şahindi, türünün en güzel örneklerinden biriydi. 3 yaşındaki şahin hızının ve gücünün zirvesindeydi. Dorian ona öfkeli çöl rüzgarı Hamsi'nin ismini vermişti. Atlılar durunca toy kuşları koşmayı bırakmıştı. Tekrar çalıların ardına sığındılar. Boyunlarını uzatmış toprağın üzerine dümdüz uzanmış olmalıydılar. Tüylerinin rengi sayesinde çöle karışıyorlar, aralarına saklandıkları kayalar gibi kıpırtısız duruyorlardı. El Salil atını kuşları son gördüğü yere doğru yürüttü. İzleyenler arasında heyecan giderek yükseliyordu. Verity bir şahinciyle aynı tutkuyu paylaşmamasına rağmen kalbi hızla çarpıyor, dizginleri tutan eli hafifçe titriyordu. Göz ucuyla Mansur'a bakınca mest olmuş bir halde olanları seyrettiğini gördü. Verity ilk kez aynı duyguları paylaştıklarını hissetti.
46. ayrımın sonu. Sayfa 496.